Tekrar merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun aldığı kararın ardından Türkiye'de yaşanabileceklere ilişkin, yani herkesin de söyleyebileceği ama başka boyutlarıyla tartışabileceğimiz bir yayın yaptık. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız şimdi. Bugün gazetelerden tek bir örnek üzerinden iki ayrı yazıyla, hani hep medyanın ele geçirilmesi neden işe yarar anlatmaya çalıştım ya size, onu göstereceğim. Yani iktidarın kendi elindeki medya hiçbir işe yaramadığı için aslında var olan markaları ele geçirmesi neden önemli, bunu konuşacağız. Bunu örnekleriyle göstereceğim size. Örnek olayımız Hürriyet Gazetesi olacak. Yayın içinde iki tane çok sık sorulan soruya cevap vereceğim. Dünden beri hakikaten tepemde boza pişirdiler. Haklı olarak insanlar merak etti. Benim de merak edip sorduğum bir sorunun yanıtını alacaksınız. Birini hatta hemen söyleyeyim. Hayır, Ümraniye Kitap Fuarı'na katılan Ünsal Ünlü ben değilim. O bir şair, İslamcı bir şair. Kendi de böyle tanımladığı için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ben değilim o. Zaten Ümraniye Kitap Fuarı'na gitsem ne anlatacağım ki orada? Benim bir kitabım yok. Yani sabahları burada anlatıyorum anlatacağımı. İkincisi, onu da başında söyleyeyim. Dün Sayın Zülfü Livaneli sosyal medya hesabında bir mektup yayınladı. 1979'dan yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Arif yazmış. Çok güzel bir mektup. İnsanın böyle hem içini ısıtıyor hem yüreğini burkuyor. Çünkü telif hakları sorununun ta o günden bugüne nasıl sıkıntılı olduğunu, Türkiye'nin en büyük ozanlarından, en büyük şairlerinden bir tanesinin geleceğe ilişkin kaygılarını anlatan, gösteren bir mektup. Benim de yüreğime oturdu doğrusunu isterseniz, ama orada bir ifade var mektubun içinde. Bir sansürden bahsediyor. O gazete diyor, asıl utanç verici olan o gazetenin tavrıdır diyor. Hatta Yaşar Kemal'e sor, onları en iyi o tanır diyor. O hangi gazete diye sordum. Sonradan sorduğuma da pişman oldum. Çok açık söyleyeyim bunu. Çok açık yüreklilikle ifade edeyim. Çünkü böyle bir soru sorunun muhatabını zor durumda bırakabilir. Açıklamak istese kendi açıklayabilirdi. Yani en azından böyle düşünüyorum ben. Biz dün Sayın Zülfü Livaneli ile yazıştık bunun üzerine, sağ olsun. Onunla konuştuk, başka şeyleri de konuştuk falan, ama sonrasında zaten benim hatırladığım bir şey oldu. Siz de hatırlayacaksınız bunu, ben size anlattım. Çünkü Cumhuriyet Gazetesi benim üzerinde çalıştığım bir gazete. Gazetecilik konusunda master yaparken bitiremedim, tamamlayamadım ben master'ımı. Derslerimi bitirdim de tezimi veremediğim için artık öyle bir şansım yok. Geri dönüş şansı da yok çünkü çok geride kaldı. Uğraştım ama olmuyor. Tekrardan başlamak lazım, ona da gerek yok. Bana bıraktığı artılar bir yerde kalsın. Hep söylüyorum yani, o kadar değerli insanlarla o kadar önemli işler, farklı bakış açıları kazandım ki. Yani Sevda Hoca, Sevda Alankuş mesela benim için kadın ve medya konusunda ta 95'te, bundan epeyce bir zaman önce, çok acayip bir ufuk açtı bana. O yüzden ona minnettarım, ona ve diğerlerine. Oradaki gazete Cumhuriyet. Bazıları işte Hürriyet gazetesini tahmin etmiş. Ya yani Hürriyet yapmıştır bunu falan. Yani Türkiye Türklerindir kafasıyla Hürriyet'in logosunda yazanla. Yok değil. Şöyle 1930'ların başında anlattım bunu size zaten yayında da. Ben Cumhuriyet gazetesi üzerine epeyce bir çalıştım Media Master sırasında. Mesela Cumhuriyet'in o dönemde Avrupa'da yükselen faşizmle bir sorunu olmadığı o kadar net görülüyordu ki. Size anlatmıştım ya, Nadir Nadi'nin İlhak'tan sonra Avusturya'ya gidişi. Ya bu faşizm nedir kardeşim, nasıl bir şeydir, bir bakalım falan diye gidip orada işte yol yaptılar manasında. Ya insanlar çok da rahatsız değil dediği bakışını. Asıl acıklı olan bu, hakikaten bu. O gazetede sansürü yapan da Cumhuriyet gazetesi. Ya bu şaşırtıcı değil kardeşim. Şu James Baldwin'in kitabını ya hakikaten çok yürekten tavsiye ediyorum. Ne olur, bazı yerleri biraz ağır. Yani çok felsefi tartışmalara da kendi içinde giriyor. Ama o kadar güzel çözümlemeler var ki içinde. Mesela hiç aklımın köşesinden geçmezdi. Bir siyahi Amerikalı'nın, bir zencinin, ne derseniz deyin. Yani onun Tom Amca'nın Kulübesi kitabı üzerinden, oradaki bakış üzerinden bunu tartışabilmesi ve bunu bundan 50 sene önce yapıyor olması hakikaten aklın alabileceği bir şey değil. Gerçekten aklın alabileceği bir şey değil. Çok değerli bir çözümleme. Kendine benzemeyeni dışlayan toplumlar bunlar. Yani biz mesela işte kölelik çok geride kaldı falan filan diyoruz. Hayır ya, alakası yok, çok geride falan kalmadı. Bahsettiğimiz tarih 65 yıllık bir tarih. Hiç kimse öyle gaza falan gelmesin. 65 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Ayrıca zihinde onu bitirmenin önemini anlatıyor. Ve ilk yayının sonunda okuduğum o bölüm, o kafes metaforunun olduğu bölümde anlattığı gibi birlikte bir çözümden bahsediyor. Yani siyah insanın beyazdan nefretinin ona bir şey sağlamayacağını, burada temel olan şeyin nefretin yok edilmesi için gerçekten tanışmak olduğunu söylüyor. Ve nefret arada olduğu sürece tanışmak mümkün olmayacak diye ekliyor. Kendi içinden çıkarttıklarıyla o kadar değerli bir sunum yapıyor ki o anlamda bakınca rahmetli Ahmet Arif'in bu acıyı çekmesinin kendine benzeyenler tarafından dışlanması bana şaşırtıcı gelmiyor. Çok utanç verici ama şaşırtıcı gelmiyor. Bir kez daha o yüzden yani gerçekten soruyu sorduktan sonra pişman oldum. Ama o saatten sonra tweet'i geri çekmek falan onlar da güzel olmayacaktı. O yüzden kalsın diye düşündüm. Ama bahsi geçen gazete Cumhuriyet Gazetesi, o sansürü uygulayan gazete. Şimdi bugün biz gazetelere bakarken yayını paylaştınız mı bu arada? Aman ha, yayını paylaşın. Ben yaptım paylaşımı da sizin de yapmanız gerekiyor insanlar için. Görüntü bende mi iyi değil sadece? Allah Allah, görüntüde bir değişiklik yok. Yani sizde iyi değil galiba Hande Hanım. Sizinle ilgili bir sıkıntı var. İnternetiniz kötü olabilir. Bugün size Hürriyet Gazetesi üzerinden, şimdi dün yenen herzenin temizlenemeyeceği belli. Gerekçesini anlattım ilk yayında. Aslında uzunca bir süredir anlatıyoruz. Dün sabahki yayında ortada duruyor. Yani 100 bas puanlık indirim beklentisini zaten 15 gündür dillendiriyorum burada, anlatıyorum. Bu çok şaşırtıcı değil. O açıklamanın sonundaki ifade önemli olan. Biz buna devam edeceğiz kardeşim. Yani biz hala faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur gibi abuk bir çıkışın peşinde gideceğiz. Dirayetsizliği. Ama bir yandan da bunu temizlemek gerekiyor. Nasıl temizleyeceğiz? Şimdi şunu yapsanız, A Haber'den, Yeni Şafak'tan, Sabah Gazetesi'nden, bu abukluğu 24'ten, televizyonundan bunları pompalasanız kimse sallamayacak. Hakikaten sallamayacak hiç kimse. Yani ulan bunlar kendi aralarında çalıyor, kendi aralarında oynuyor deyip geçecekler insanlar. O yüzden medyanın ele geçirilmesi bu nedenle önemli işte. Yani bilinen markaları ele almak. Onların başına istediğiniz insanları oturtmak, Hürriyet'i ele geçirmek, NTV'yi ele geçirmek, CNN Türk'ün tepesine çökmek bu yüzden önemli. Adamlarınızı oraya yerleştirmek ve onlara sık sık buradaysan benim sayemde hatırlatmasını yapmanız bu yüzden önemli. Yoksa dün mesela Numan Kurtulmuş konuşmuş, ya saçma sapan bir şey ya. Ya bir ekonomi profesörü utanır öyle konuşmaya. Hakikaten utanır. Ciddi söylüyorum. Utanması lazım insanın o sözleri söyleyebilmesi için. Yani sen mecliste Japon yeniyle Türk lirasını kıyaslayan tip gibi olmayı göze alıyorsan yapılabilecek bir şey yok. Ama utanç verici sözler bunlar. Onun için işte medyanın yıkama yağlama bölümünün girmesi gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Önünüzde iki tane yol var. Bir, bunun bilimsel olarak doğruluğunu açıklayacaksınız ki insanlar, her kesimden insan buna inanabilsin. Böyle bir imkan yok. Ben uzunca bir süredir anlatıyorum. Hatta hatırlarsınız yine Korkut Hoca'nın, ömrü uzun olsun sevgili Korkut Boratav hocamın, yazdığı yazıdan hareketle de anlatmıştım. Ya burada anlatılan büyüme nasıl safsata bir büyüme kardeşim? Sen büyüme rakamı sağlıyorsun da büyüyen toplumun gelir düzeyi, refahı değil, devlet şişiyor mantığı. Hatırlıyorsunuz değil mi onu? Bunu ya böyle ifade edeceksiniz ki bilimsel bir geçerli yok. Ya da aldığınızı aktarıp bir parti bülteni gibi davranacaksınız. İkincisi şahane. Üçüncü bir metot da şu. Bununla bitmiyor sadece bu ikisini yaptığınızda. Onlara başka bir şey çıkarmanız lazım. Yani bir şey göstereceksin, cambaza bak diyeceksin ki o onunla ilgilensin. Bugüne kadar 19 yıldır AKP'nin yaptığı yani gündemi belirlemek. Ama burada şişmiş durumdalar, gündem onlardan bağımsız belirleniyor. Hatta onlar takip ediyorlar gündemi. İşte Hürriyet Gazetesi ikinci yolu seçmiş, şahane genel yayın yönetmeninden başlayarak, hatta Ahmet Hakan bugün öyle bir şey hatırlatmış ki, ben diyor meslektaşlarıyla ilgili konuşan, meslektaşları hakkında kötü sözler söyleyenleri ciddiye almıyorum. Sen mi? Seni kim ciddiye alsın? Ama mesela gazetenin Ankara temsilcisi Hande Fırat bir yazı yazmış. Bugün paylaşacağım yazıyı sizle. Bakın bu yazıda yapılan şey gazetecilik falan değil. Hakikaten değil. Neden olmadığını da anlatacağım. Siz sadece böyle bir abukluğun peşinden. Eğer yazı yazıyorsan bir kere bunun bilimsel taraflarıyla konuşup yazmak zorundasın. Yani CERN'de yapılan bir laboratuvar deneyini bir siyasetçiye yorumlatıyorsan sen, onun ayağı yere basmaz. Bizim yaşadığımız da odur. Çünkü ekonomi bir bilim dalıdır. Bir bilim dalının içinde olan bir şeyden bahsediyorsan bir bilim insanıyla da konuşmak zorundasın. Ekonomiste sormak zorundasın bunu. NTV'de yaptığın gibi yayına bir adam çıkartmışlar. Ne dediğini, yani hasbelkader kusura bakmasın da benim alanım ekonomi değil, ben ekonomistim. Hiçbir şey anlamadım dediğinden. Hiçbir şey, nereye sıkıştıracağını şaşırdı. Abuk sabuk, sap diyor, saman diyor ve bir yerden bunu tutturmam lazım diyor ve biliyor aslında hiçbir yere sığmayacağını. Onun yerine Hande Fırat şahane bir yazı yazmış. Şahane ötesi. Faiz indirim politikasının nedenleri bu arada başta. Bak, bu yazıyı yazıyorsan bir, faiz indiriminin neye sebep olacağını bileceksin. İki, bilmiyorsan yazmayacaksın kardeşim. Yazmayacaksın. Senin derdin bir gazeteci olarak aracılık olamaz. Yani sen o öyle dedi, bu böyle dedi, dedi demiş ki hikayesi yazamazsın. Bu gazetecilik faaliyeti değil ki. İşte bu anlatılan tam halkla ilişkiler. Yani sen iktidar adına PR yapıyorsun şu anda. Dikkat. Yazı şöyle başlıyor zaten kafadan. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faize bakış açısı yıllardır hiç değişmedi. Yüksek faize karşı olduğu biliniyor. E tamam, gidelim o zaman biz. Gidelim, yani bütün dünya şöyle düşünsün insanlar. Ya Erdoğan karşı. Karşı ne yapacaksın? İşte karşı. Bitiyor mu yani böyle deyince? Ancak ekonomideki veriler, günün koşulları, Türkiye'nin gerçekleri ortadayken, tüm gözler ekranlardaki kur göstergelerini takip ederken neden faiz indiriliyor sorusu ortada duruyor. Çok güzel. Hadi bakalım, neden faiz indiriliyor? Merkez Bankası'nın politika faizini %15'e indirmesinden bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP grup toplantısında yaptığı, o AKP demiyor ama ben öyle diyeceğim, grup konuşmada faiz indirimi konusunda kararlı duruşu soru işaretlerini artırdı. Üstelik karar da konuşma da politikayı yanlış bulan çevrelerce eleştirildi. Ben de sorunun peşine düştüm. İşte gazetecilik. Faiz indirimi politikasının nedenlerini Cumhurbaşkanlığındaki üst düzey kaynaklara sordum. Yani yanıtları madde madde şöyle. Hazır mıyız? Hükümet faiz indirimiyle ortaya çıkan faturanın farkında. Dikkat, bakın işte PR burada başlıyor. Burada başlıyor. Bu fatura göğüslenecek. Bir anlamda acı reçete şimdi uygulanacak. Soruyorum, kime uygulanacak bu acı reçete? Kim uygulayacak kardeşim? Saray kendi giderlerini mi kısacak? Mesela örtülü ödenek için harcanan 1,5 milyar dolar. Ya olmadı be, bu ayıp oldu. Tam bunu 1,5 milyar dolar 5 kuruş harcamıyoruz. 2022 ödeneğinden 5 kuruş harcamayacağız. Esnafa dağıtıyorum lan bunu. 1,5 milyar dolar cash kredi. Dağıtıyorum. Bu mu denecek? Elbette hayır. Mesela şöyle bir şey olabilir mi? Acı reçete. Reçete demişken, tam da adları anılmışken. Yani eczanelerin halkla karşı karşıya gelmesi, eczacıların günah keçisi haline getirilmesi. Ulan bu adamlar 4 lira 41 kuruştan euro üzerinden gidiyorlar şu anda. İlaç alınamıyor. Halk da bunlara çemkiriyor. 1,5 milyar dolar destekleme kararı aldım. Tamam ulan. 1,5 milyar. Sizin ulan bu para mı denecek? Hayır. Mesela yani emeklilikte taşa takılanlara verelim bu parayı. Atama yapalım bununla. Sağlıkçı ataması yapalım. Doktorların ataması yapılsın mesela. Denecek mi? Hayır. Yani araç alımı kısılacak mı? Asla. Devletin birden fazla uçağının olmasının önüne mi geçilecek? Asla. Kanal İstanbul gibi bir abukluktan mı vazgeçilecek? Hayır. Ulan o zaman hangi acı reçeteyi kim uygulayacak? Bu fatura göğüslenecek. Bir anlamda acı reçete şimdi uygulanacak. Kime? Kime? Bir gazeteci bunu böyle yazmaz ki. Hele köşe yazarıysan sen. Yani haber olarak bunu veriyorsan eyvallah. Ama köşe yazısı yazıyorsan şunu söylemek zorundasın. Bir dakika kardeşim, bu böyle olmaz. Olmaz ki. Başlıca nedeni erken seçim olmaması. 2023 seçimlerine kadar ana hedef yatırımları artırmak, işsizliği azaltmak ve alt gelir grubunu rahatlatmak olacak. Böyle bir şey olamaz ki. Bu bahsedilen dönem, şu bahsedilen kararlarla, dün yapılan, yenilen her zeyle bu sonuçlara yol açmaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani sen faizi düşürürsün. Demin anlattım yani ilk yayında. Faizi düşürmen nasıl dolaylı olarak dönüp sana yine köprü muamelesi yapar? E bu olmaz. Anlamadığını niye yazar ki bir insan? İşsizliği azaltmak deniyor mesela. Ne olacak? Diyelim ki faizler düştü. 15 değil, 3'e düştü faiz. Ne yapacak insanlar? Yatırıma mı yönelecek? Soru, çok güzel. Umarım olur. Umarım olur. Genç işsizliği artık %30'u bulmuşken umarım olur böyle bir şey. Mesela şunu mu yapacak iş dünyası? Ulan yeni yatırım yapacağım ya. Vallahi bak, elimdeki 500 milyon dolarla fabrika kuracağım. Kurdum ulan. Ara maddeyi nereden alacaksın ve neyle alacaksın? Üretimin yok ki senin ülkede. İthal etmek zorundasın. İthal ederken doları nereden bulacaksın? Kaçtan alacaksın mesela? Kurun yükselmesini bir böyle fasit daire gibi devam ettirecek bu. Bunun içinden çıkılmaz ki. Ben size yapacaklarını söyleyeyim. Ellerinde o coştukları hani döviz rezervimiz coştu oğlum bizde bir para var görsen dağın uçuklar falan dediği para var ya. Ondan parça parça satacak ama bu denendi. Türkiye 128 milyar dolarını burada sabahları yayınlarda söyledik ya. Anlattım size gece saat 3'te dedim bir ihale açılmış. Atıyorum piyasada dolar 6 liradan giderken 5 lira 10 kuruştan dolar satmışlar. Kim aldı lan bu parayı? O paralar öyle gitti. Elindeki parayı çatır çatır basacaksın şimdi dövizi düşürmek için. Nereye kadar düşürebileceksin? Böyle bir şansın yok ki. Dolar artık 10 lirayı geçti. Şu dakika itibariyle neden 10 lirayı geçti diyorum. Şu dakika itibariyle 10 lira 91 kuruştan gidiyor da hikaye bu değil. Doların bir yere çıktıktan sonra geri dönüşü için kendine şöyle düşünün. Bir yere yürüyorsunuz. Çok yürüyorsunuz. Çok da daha uzun mesafeniz var. Ama yürüdükten sonra artık yoruluyorsunuz. Bir yerde oturmanız lazım. Orası artık oturak olarak belirlediğiniz yer, en kötü ihtimalle dönerim dediğiniz yer. Dolar için burası 10 lira 50 kuruş seviyesi. Dolar artık daha geriye çok zor döner. Ha dönmez mi? Döner. Bu hükümet gider, yenisi kurulur ve yenisi gerçekten güvenilir bir ekonomi politikası uygulamaya başlar, o zaman döner. Ama bu kafayla mümkün değil. E anlamıyorsun niye yazıyorsun ki böyle bir şey? Ben sana söyleyeyim çünkü yaz deniliyor. Üst düzey Cumhurbaşkanlığı kaynakları. Devam edelim. İktidar 2023 seçimlerine yüksek faiz, yüksek enflasyon ve yüksek işsizlik oranlarıyla gitmek istemiyor. Tebrik ederim o zaman. Tam da yapmaması gerekeni yapıyor. Yatırımları artırarak işsizliğin azaltılması amaçlanıyor. Bu politikanın seçilmesinde bazı ekonomik verilere güveniliyor. Ne diyorsun? Aa, tesadüfe bak ben de ekonomistim. Hadi paylaşalım o verileri o zaman konuşalım üzerinde. Bu verilerin başında büyüme geliyor. Türkiye ekonomisi 2021'in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %21.7 büyüdü. Yıl sonunda ise çift taneye kadar çıkabilecek bir büyüme tahmini yapılıyor. Tebrik ederim. Ama az önce söylediğim gibi bu yayınlarda da ısrarla anlattığım gibi bu bir büyüme değil. Bu kamunun şişmesi. Sadece bu. Test etmek çok kolay ya. Sokaktaki insana refah nasıl yansıdı kardeşim söyle. Bak 80 liradan torbası odundan bahsediyorduk. Şu anda 92 lira odunun torbası. Anlatsana bana büyümeyi. İnsanlara desene. Evet ya yani %12 civarında pahalandı senin odun ama büyüdün. %21.7. Yıl sonunda iki haneli büyüme. Hey. Anlatsana ona. Bu büyüme falan değil. Böyle büyüme olmaz. Bu şişme. Kamu şişiyor sadece şu anda. Aksi olsa bu büyümenin mesela istihdama dönmesi gerekirdi. Ya %21.7 büyüdük demişsin. %21.7'nin %10'luk bölümü hiç değilse istihdama dönmek zorundaydı. Niye dönmüyor? Yok ki böyle bir şey. Diğer veri ihracat rakamları. İhracat Ekim'de. Artık ihraç edersek Ekim'e. Geçen yılın aynı ayına göre %20.2 artışla 20.8 milyar dolar oldu. Ocak-Ekim döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %33.9 artarak o 181.8 milyar dolara ulaştı. E tamam abi o zaman. Süper. Size burada ihracatla ilgili bir şey anlatmıştım hatırlıyor musunuz? Bütün dünya özellikle modern çağda artık yani bugünün ekonomi dünyasında ihracatı şöyle kıyaslıyor. Yolladığınız şey ne olduğunun önemi yok. Bir kilosu, onun yolladığınızın bir kilosu ya da bir tonu size ne kadar katma değer olarak dönüyor? Yani yolladığın patatesse onun dönüşü daha az ama yolladığın atıyorum bir mikroçip üretiminde kullanılan ya da bir cep telefonu bataryasında kullanılan lityumsa onun katma değeri belki diğerinin 300 katı. Biz sadece ve sadece aramalı ithal ederek ondan bir şey yapıp çıkartıyoruz. Yani burada ihracat verisine tek başına bakmak hiç kimse için doğru bir sonuç getirmez. Alım maliyeti ne kadar yükseliyor ki sen toplamda bu kadar ihracat yapıyorsun ama maliyet yüksekliğini hiç anlatmıyorsun. İhracat kalemine baktığında doğru. O zaman şunun olması gerekmiyor muydu? Özel sektör karlılığı ile birlikte özel sektörde istihdam edilen insanların ücret artışlarında da aynı oranda değilse bile yarısı kadar bir yükselme olması lazımdı. Değil mi? Burada %33.9'dan %40'dan bahsediliyor. İçinizde %20 temiz net maaş zammı alan var mı? Bak çok açık bir soru bu. %20 kemiksiz maaş zammı aldım kardeşim ben. Şahane para kazanıyorum diyen var mı içinizde? Olamaz ki. Çünkü o maliyet yüksekliği ile birlikte özel sektörün karlılığı eğer stoğu varsa kar haline geliyor. Yoksa yerine yenisini koyacağı aramalı için mutlaka daha fazla ödemek zorunda o da. Yani şu mantıkla düşünün. İhracatta sağ cebiniz doluyor, sol cebinizden çıkan para artıyor ama bu arada. Hükümet aynı zamanda dünyada genel ekonomik tablonun da sorunlu olduğuna dikkat çekiyor. Kaynaklar kim onlar? Göstermek istemiyorum sabah sabah. Toplum hazır değil. Türkiye'de ekonomi yönetilemiyor yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını iddia ediyor. Bunun da psikolojik olduğu iddiasında. O zaman biz hepimiz psikopatız. Gerçekten. Böyle durup durup algı oluşturmaya çalışan manyaklarız biz. Yani baktığın zaman kendi hayatına bakıyorsun, boka batmış hayatın. Kazandığın parayla alabildiğin mal düşmüş %25 altına. Ama sen diyorsun ki kendi kendine ya dur şimdi algı yapmayayım ya. Vallahi algı yapacağım. Algım geldi, vallahi yapacağım galiba. Bu mu yani? Son olarak Merkez Bankası'nın rezervlerinin de korunduğu belirtiliyor. Yalan bu. İşte ilk yayında anlattım size. Hazinenin şu anda Merkez Bankası'nın içindeki mal varlığı 12 milyar dolar. Ama hazinenin yükümlülüklerinden bahsettim. Toplamda 275 milyar dolar özel sektör artı kamu döviz borçluluğu var bu ülkede. Anlatsana bana rezervi. Rezerv dediğin ihtiyaç halinde kullanılabilecek bir şey. Kendi evinden düşün kardeşim, bu kadar büyük düşünmene gerek yok. Kendi evinden düşün. Bir kenarda kefenliğin varsa hareket tarzını düşün. Hiçbir şeyin yoksa düşün. Devletin yok. Devletin kefenliği falan yok. Yok öyle bir ihtiyaç akçesi falan. Yok. Bütün mallarını satmış durumda. Bir yandan para getirecek şeyler artık para getirmiyor. Üretim kısılmış durumda. İşte dün anlattım size ya. Buğday üzerinden, sadece buğday üzerinden. Sevgili Ali Ekber'in, Ali Ekber Yıldırım'ın o 3 tane toprak mahsulleri ofisi ihalesinin üzerinden anlatmaya çalıştım. Kendi çiftçine vermiyorsun. Kendi çiftçine para vermiyorsun. Yurt dışından, kendi çiftçinden aldığından neredeyse %40 daha pahalısını parayı basıp alıyorsun. Bana bunun mantığını anlatsana. O çiftçi neyle yaşayacak? Daş mı yiyecek o? Ha işte öyle diyor ya. Kaynaklar bunun farkında. Allah Allah. Cumhurbaşkanlığından üst düzey kaynaklar Engin Dal'dan Murt Yemez. Faiz indirimi politikasını bu maddelerle gerekçelendiriyor. 1,5 yılda hükümet hedeflerine ulaşabilecek mi göreceğiz. Ancak öyle ya da böyle 2022 yılının zor geçeceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Aydınlandım ben. İtiraf edin mutmain oldunuz. Oldunuz. Bence itiraf edin mutmain oldunuz. Ben demin oldum ama yani hissedilecek düzeyde değil, çok alt düzey bir mutmainlikte. Bunu böyle yaparsan, medyayı ele geçirirsen, medyayı yanına çekersen işte bak şansın bu. Çünkü bunu göstereceğim size mesela Yeni Şafak'ta sürmanşete şu kadar sıkıştırmış haberi, faiz haberini. Sen çarşaf çarşaf manşet yazmayı biliyordun. Yine faizciler iş başında, Merkez Bankası ne yapacak falan diye. Haber senin istediğin oldu, niye bu kadar yazıyorsun? Tam senin söylediğin oldu manşetten çaktığın. Çünkü sen de biliyorsun ki yenen herze hepimizin zararına. Ama şahane. Faiz indiriminin gerekçeleri. Evet ya ben tamamdır yani artık zorlamanın bir manası. Ben tamamım. Hala mutmain olmayan varsa ona bakalım. Mesela tam burada senin bakışı değiştirmen gerekiyor dedim ya, gündemi kovalayamıyorsun artık. Gündeme takılıp kıçın kıçın gidiyorsun oradan. O zaman ne yapıyorsun? Gazeteye hediye ettiğin insana diyorsun ki yaz bakalım amcana bir yazı. Yaz abine şöyle yakışıklı bir yazı. Kemal Bey helalleşmeye hevesli, peki ya çevresi? Bay Ahmet Hakan. Hani onun dandik bir yazı tarzı var ya, böyle bir şey yazıyor. Apır sapır konuşurken böyle ağır konuşan tipler vardır. sinir eder insanı böyle, kan şekerin düşer. Sanki önemli bir bok söylüyormuş gibi yavaş yavaş anlatır bir de. Bak bir, şu, şu, bitti mi? Hayır, iki falan diye. Mesela mesela diye anlatmış, örnekler vermiş. Öyle saçma sapan şeyler yazmış ki. Ama bunlardan bazılarını anlatmak isterim size. Mesela der ki, çevresi hazır mı helalleşmeye? Şu devran bir bitse de şunlara göstersek günlerini diyerek hayata tutunan, kin ve intikam hisleriyle ayakta duran ve duygularını göstermekten kaçınmayan Kemal Bey'in örgütlerindeki bazı tipler. Allah Allah. Kimmiş o tipler? Ben size söyleyeyim. Buradan kastedilen kim? Canan Kaftancıoğlu. Ciddi söylüyorum bak. Örgütlerindeki bazı tipler. Ya bu adam linç girişimine uğradı. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Mesela Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderini öldürmeye çalıştılar diye 3 gün üst üste yayın yapabildin mi? Yer mi maçan? Yok. Ama bunu yazmak lazım. Yaz oradan yakışıklı bir yazı abine. Yaz bakayım. Bakıyorum ha, buradayım. Bekliyorum. Mesela bak bir, 19 yıllık maceraya rağmen hala sırf kendilerinden farklı kültürel kodlara sahip diye muhafazakarları böcek gibi gören ve görmeye devam etmeye kararlı olan iflah olmaz tipler. Onlar da mı arzulu helalleşmeye? Böcek gibi görmek mi? Allah Allah. Mesela nasıl bir böceklik? Şundan bahsedebiliyor musun Ahmet Hakan sen? Ciddiye aldığım için değil de bu gazete hala Türkiye'de matah bir şeymiş gibi anlatıldığı için söylüyorum bunu. Mesela bir kadın, hani kadın cinayetlerini birinci sayfaya alıyoruz diye övünüyorlar ya. Bir kadın siyasi lider, Meral Akşener, Rize'de dövülmeye çalışıldı. Saldırıya uğradı resmen. Üstelik kendi memleketinde bunun yapıldığı kişi Türkiye'yi tek başına yönetirken dedi ki hak ettiği şekilde bir ders vermişler ona. Mesela kim kimi böcek gibi görüyor böyle bir bakışla? Yazabilir misin bunu? Maçan sıkar mı? Mesela kendi egemenlik alanında takke görünce kıl olan, kafandaki şu takkeyi çıkar diyerek kibirli mi kibirli yaklaşımlar sergileyen Kemal Bey'in yerel yönetim yöneticileri, onlar da mı can atıyor helalleşmeye? Allah Allah, takke diyorsun. Peki mesela sadece sokakta dans ettiler diye. Üstelik Şili'deki bir eyleme destek için sadece dans ettiler, hiçbir şey yapmadılar. Polis tarafından ağır şiddete maruz kalmış kadınlar. Yazabilir misin bunu? Sıkar mı maçan? Kimse kimseyi kandırmasın ya. Bakın medyanın ele geçirilmesi bu yüzden önemli işte. Tekrar söylüyorum. Bunu Sabah gazetesinde yazsan kimse ciddiye almaz. Sallamaz kimse. Takvimde yazsan geçer insanlar. Yeni Şafak umurunda olmaz. A Haber lan zaten bir sürü deli bir araya toplanmış abuk sabuk bir şeyler yapıyor. Bunları geç. İşte Hürriyet gazetesinin, NTV'nin ele geçirilmesi bu yüzden önemli. Oraya köşe taşı olarak insanlar getirilmesi, temsilciler atanması bu yüzden önemli. Bizden olsun, hiçbir bok yapmasın. Önemli değil, orada dursun denilmesi bu yüzden önemli. Bir taraftan Hürriyet gazetesinde medyanın amiral gemisi, amiral gemisinin filikası bile değil artık. Orada insanların durması bu yüzden önemli işte. Çünkü bu bakış her eve girebilme ihtimali olan bir gazeteden atılıyor insanların arasına. Öbür türlü, ya Yeni Şafak kim ne yapsın ya? A haberi geçerken, hani zaplarken denk gelsen Allah diye hemen hızlıca geçersin. Ama burada öyle olmuyor. NTV'de çıkarttığın dandik hoca bu yüzden işe yarıyor işte. Orada program yaptırdığın tiplerin mümkün olduğunca yalaka olması bu yüzden işe yarıyor işte. Aklınızın bir yerinde kalsın. Gazete Pencere'yle biz her zaman olduğu gibi başlayalım. Buradaki hikayeyi geç, bunun hiçbir önemi yok. Gerçekten son derece abuk, son derece saçma, utanmazca. Hani sorsan mesela hepsi birden şey der. Ya kadın hakları konuşuluyor, hep erkekler çıkmış. Doğru ama sen de ekonomi yazıyorsun, ekonomiyle uzak yakın alakan yok. Sadece birinden duyduğunu buraya getiriyorsun, bunlar da duysun. Yaz abine yakışıklı bir yazı oradan. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gazete Pencere'nin manşeti derin fakirleşme, derin sessizlik. Dolar 11.31, euro 12.82, altın 663 lira. Dakika ve skor alalım canlı, görelim. Dolar şu anda 11 lira. Euro 12 lira 47 kuruş. Altının gramı ne kadarmış bakalım hemen. Şuradan görmeye çalışıyorum. 656 lira. Bakın hiç konuşulmayan şeyler var. İlk yayında söyledim ya. Ya bir Bulgar levası 6 lira 43 kuruş şu anda. Bir izleyicim dün bir paylaşımımın altına şöyle bir şey yazmış. Hakikaten çok üzüldüm ya. Diyor ki market çalıştırıyorum ben. Bulgaristan'dan gelen çocuklar bile paranın üstünden kalan 1-2 lirayı almıyorlar. Tamam kalsın deyip gidiyorlar. Çok ağrıma gidiyordu. Çok. Yani çok doğal. Bir izleyicim sabah yazmış. Emekli olmaya çalışıyorum. Seneye emekli olacağım inşallah ama şimdiden diyor afakanlar bastı. Lan ben emekli olduktan sonra aldığım parayla ne yapacağım diye düşünüyorum. Hesapta diyor benim emekliliğim geldi. Sevinmem lazım. Yıllardır it gibi çalıştım. Karşılığında artık hak ettiğim parayı alacağım diye düşünmem lazım. Nasıl yaşayacağımı düşünüyorum ben diyor. Yazsa ya Andy Fırat buna da bir yazı mesela. Saraydan üst düzey kaynaklarla görüştüm. Dediler ki ihracat artmış. E ben nasıl yaşayacağımı soruyorum. Tamam olabilir de geçen yıla göre %21.7 büyüdük. Lan yemişim büyümeni ben nasıl geçineceğim? Bu 2023 seçimlerine giderken işsizlikte gitmek istemiyor hükümet. Sen ne söylersen söyle. Onu anlatacak. Çünkü onu anlatmak üzere orada bulunuyor. Ayrıca sadece o değil. Bugün sadece hani yazısı ortada olduğu için onun üzerinden gidiyoruz. Böyle onlarca örnek sayarım ben size. NTV'si, Star'ı. Uçakta yanına oturduğun zaman hiçbir şey yok. Hiç. Soru sormuyorsun. Geçim sormuyorsun, faiz, döviz hiçbirini sormuyorsun. Cumhurbaşkanının yanında oturmayı biliyorsun. Akşam ana habere çıkıyorsun. Orada gevgev yapmayı biliyorsun. Halkın yanında görünmeyi biliyorsun. Arada inceden milliyetçilik mesajları cazırt diye oradan geçiyorsun. Oh mis. Nasıl olsa duyan yok, gören yok. Herkes razı. Mis. Değil mi? Kasıt varsa ihanet. Merkez Bankası'nın faiz indirme kararına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sert tepki gösterdi. Sosyal medyadan artık yeter başlığıyla yaptığı paylaşımda paramız pul itibarımızı yerle bir ettin. Bu işte kastın varsa düpedüz ihanettir. Yok eğer beceriksizliğin neticesinde bir gerçeklikse yapılması gereken bellidir. Bir an evvel ülkeyi seçime götürüp bu rezilliğe dur de. Sebep iktidarın inadı demiş Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Japonya'yı bırak Türkiye'deki yangına bak diye konuşmuş. Bu arada dün bir dava vardı. Dolar 7 lira oldu. Daha 10 lira da olur diyen 39 kişinin yargılanması vardı. Düşünsene yargılanmalarına temel gerekçe olan şey artık kadük. Dolar onu geçti çünkü onun söylediğini. E kimin ne işine yaradı bu? Artık dur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı hemen seçim etiketiyle sosyal medyada yapıldı. Gördünüz. Muhtemelen görmüşsünüzdür zaten. İsrailli çift evinde. İstanbul'da bir kuleden, ismini vermek istemiyorum, o kendini bilir hangi kule olduğunu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin fotoğraflarını çektikleri için ajanlıkla suçlanan, gözaltına alınıp tutuklanan İsrailli çift gece yarısı operasyonuyla evlerine döndü. Tıpkı Rahip Brunson veya gazeteci Deniz Yücel gibi. İsrailli çiftin serbest bırakılması için diplomasi yürüten İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, vatandaşlarının özel uçakla evlerine dönmesinin ardından Erdoğan'a teşekkür etti. Ben dün sabah sordum bu soruyu. Kardeşim casusa niye bıraktın? Bak çok basit. Casus diyordun. Niye bıraktın? Yok casus değillerse niye tutukladın? Gözaltındayken çözülmesi gerekmiyor muydu onun? Hadi gözaltına aldın. Niye tutukladın? Soru ortada. Saray kaynaklarıyla görüştüm. %21.7 büyüme yani. Nefis. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Medya neden ele geçirilmesi önemli bir şey? Buradan anlayın diye okudum. Yoksa yani Hürriyet okumak falan geç ya. Evlerden ırak. Cumhuriyet'in manşeti saray uçuruma sürüklüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla faiz yine indirildi. Dolar 11 lira 31 kuruşa çıktı. Daha da yükseldi aslında. Karar krizi büyüttü. Yük halkın omzuna. Acı reçetenin farkındalar. Yani ilanın kulakları için nasıl ilan taşıdın? Mala davara ne faydası var ki farkındalarsa? Lan acı reçete bana uygulanıyor. Onlarla bir alakası yok ki. Yok. Yok kardeşim doğru yani yok. Onu ilgilendiren bir bölümü yok ki bunun. Erdoğan dini kalkan yaptı. Dini referanslı mücadele. Artık dur Erdoğan. Muhalefet liderlerinden iktidara bir kez daha hemen seçim çağrısı. İsrail'den teşekkür. Ya soru ortada. Çok basit kardeşim bak. Casussa niye bırakıyorsun? Değilse niye tutukladın ya? Anlatsana bir. Sen şimdi bunun üstüne Osman Kavala ile ilgili istediğini söyle. Kimse seni ciddiye almaz ki. Yani bunu söylediğinde herkes, aklı olan, kafası çalışan herkes sana şunu söyleyecek. Ya bir dakika kardeşim, senin söylediğinin bir değeri olamaz ki. Çünkü sen casus dediğin adamı bırakıyorsun. Osman Kavala ile ilgili istediğini söyle. Hem dolandırdı hem küfretti. İş adamı Korkmaz Yiğit, İyi Parti vekili Türkkan'ın kendisini tehditle nasıl dolandırdığını ve 3 milyon 750 bin doların üstüne nasıl çöktüğünü ayrıntılarıyla anlattı. Vay, kimyası düzelmiş mi ya Korkmaz Yiğit'in? Ya her şeyden önce Lütfü Türkkan o iğrenç aşağılık küfürle artık yapıştı o onun üstüne. Hiç bunun tartışılacak bir yönü falan yok. O onun üstüne yapıştı. Buradaki muradın Lütfü Türkkan olmadığını dünya alem biliyor ya. Kalanını anlat. Ya hocam bir şey var ya, bizim dün bir haber vardı. Önemli de bir haberdi. Onu nereye yazdınız? Ne haber ya? Merkez Bankası faiz indirimi. Ha onu. Onu şey, biz onu ne yaptık ya? Ne yaptık biz onu? Dedin ya yazma diye. Ha. Onu şey yapacağız biz ya, yazacağız. Yazacağız. Ama bak bugün Mehmet Barlas'a yeni zenginler diye yazı yazdırdık mesela. Sabah gazetesinde haber yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Çünkü bunu savunulabilecek bir yönü yok ki. Neyini savunacaksın bunu? Dur daha bu bir şey değil dur. Yeni Şafak mesela. Haber nereye nasıl sokulur örneği vermiş bugün. Gerçekten yani gazetecilik öğrencileri mizampaj dalında bugün Yeni Şafak'ı görmeleri lazım. Sözcünün manşeti, faizi tümden sıfırlayın, enflasyon da sıfırlansın, elinizi tutan mı var? Ya bu söylendi, bunu geç. Artık dur Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan iktidara faiz tepkisi. Merkez faiz indiriyor, mevduat faizleri inmiyor, kredi faizleri artıyor. Olmaz ki zaten. Ya ilk yayında anlattım, bir izleyici de arada sormuş. Abi diyor, tamam işin dönüp dolaşıp sonuçta banka üzerinden dövize değmesini anladım. Ama diyor bir yandan da geçen haftaki yayında Türkiye'deki yerleşiklerin hala bankada döviz tuttuğunu söyledin. Evet. Bu mantıklı değil mi? Orada dövizin tutulma gerekçesi, garanti de paranın olması. Yoksa hiç kimse, yani şu bakın şu özelliği olsa herkesin çok gönül rahatlığıyla yaparlar. Ya kardeşim bankaya gerek yok ya. Benim evde dört dörtlük bunu saklayabilecek bir ortamım var dese inanın kimse bankanın vereceği %3 faizin falan peşinde değil. Gerek yok ki buna. Zaten durduğu yerde %10 kazanıyor. Manyak mı o insanlar? Alırken verirken aradan komisyon ödeyeceksin. Adın görünür olacak. Bu insanların pek çoğu yapmaz bunu. Onun için buradaki hikaye ya bunun bir anlamı yok. O iş dönüp dolaşıp diyor ya işten Fırat. Acı reçetenin farkındalar. Ya farkında olsan ne olacak ya? Seninle bir alakası yok ki. Ya bu saatten sonra bir izleyici de şeyi sormuş. Peki diyor enflasyona bunun etkisinden söz ettin. Neydi, ne hanımdı? Melda Hanım. Ha. Teşekkür ediyorum. Sağ olun yayınla ilgili övgü dolu sözleriniz için. Çok teşekkür ederim ama şunu anlatıyor. Diyor ki enflasyonun uzunca yazmıştı o yüzden kusura bakmayın burada tamamını okuyamayacağım. Yayın süresinden çalmayalım. Enflasyondaki burada etkilenmeyi anlattınız ama diyor üretici fiyatı üzerinden anlattınız. Tüketiciye bu nasıl yansıyacak? Size anlattığım o açılan makas vardı hatırlıyor musunuz? Yani üretici enflasyonu %50'de, tüketici enflasyonu %25'de. Arada 25 puanlık bir fark var. Onun kapanabilmesi için üreticinin maliyetinin bir kısmını daha tüketiciye yansıtması gerekiyor. Şu anda yapamıyor. Neden yapamıyor? Bizi çok sevdiği için mi üretici? Yani atıyorum Serikli domates üreticisi Ankara'da Ünsal ünlüyü çok sevdiği için lan dur domatese çok zam yapmayalım diyor. Hayır, zaten satamayacağını biliyor. Bu kadarıyla ancak piyasada var olabiliyor. Ama üreticinin enflasyonu arttığında istemese de fiyatı yükseltmek zorunda. Fiyatı yükselttiğinde ne olacak? Çok basit bir mantıkla anlatayım size. Sen tüketici olarak onu alamayacaksın. Çünkü senin gelirin o ölçüde artmayacak. Sadece bu değil ki. Onu satan aracı hani bugün çok kazanıyor denilen marketler. Market raflarında onu bulundurmayacak. Çok gereksiz bu. Anlatabiliyor muyum? Ya Melda Hanım'a teşekkür ediyorum. Doğru bir yerden bakmış ama bu kaçınılmaz olarak hayatımızı etkileyecek. Ha, bundan sonrası o yüzden enflasyon sarmalı. Ne olur diye sormuş da en son. Enflasyon sarmalı bundan sonrası. Ya bunu anlamak için çok büyük iktisatçı olmaya falan gerek yok. Enflasyon enflasyonu destekleyecek artık. Ne kadar yükselirse bir sonraki ay için o kadar fazla baz etkisi yapacak zaten. İttire ittire gideceğiz. Bakalım nereye kadar. Benim alanım ekonomi. Alakan yok. Uzak yakın alakan yok. Hani karanlıkta çok az ışıkta ya da görsek oradan bile ekonomiste benzemiyorsun. Mümkün değil. Bir günün manşeti şahsını da al git. Ekonominin kitabını yazdık diyen Erdoğan ülkeyi felakete sürüklüyor. Her kararı ayrı bir kriz. Faizin bir puan düşürülmesi yangına benzin döktü. Kararın olumsuz sonuçları her alanda görülecek. Dövizde talep artar, dolar durmaz, enflasyon fırlar, raflar boşalır, kredi verilmez, işsizlik sıçrar. Bir izleyici de bunu sormuş. Diyor ki bir gün önceki yayında ya üst üste o kadar fazla mail geldi kusura bakmayın tek tek isim isim onları bulamayacağım şimdi. Diyor ki bir gün önceki yayında Erdoğan'ın grup toplantısına atıfla dedin ki ya bu iş adamlarını hiç anlamıyorum bak kredi faizlerini düşürdük gelip almıyorlar. Şimdi bir yandan döviz bu kadar yükselmişken devlet de sana Türk lirası cinsinden kredi veriyorken neden almıyor bu insanlar? Neden alsınlar? Düşünün 100 milyon lira kredi alıyorsunuz. Yeni parayla yani 100 trilyon kredi. Biri sizi çok sevdi. Ulan hastasıyım bu işletmenin ya. Dur ulan valla. Yani çok iyi. Çalışanlarına da süper yemek çıkartıyordur. 100 milyon lira buna kredi vereyim dedi. Şimdi o 100 milyon lirayı aldınız siz. Tamam. 100 milyon lirayı niye alıyorsunuz? Daha fazla kazanacaksınız ki onun içinden size taksitlendirilen borcunuzu zamanında ödeyin ve bu arada da biraz da kar bıraksın size değil mi? Aldığınızı mala çevirmek zorundasınız. Bir şey üretiyorsunuz. Yani don lastiği üretiyorsun. Tamam mı? Aldığını mala çevirmek zorundasın. Şimdi aldın, üretime başladın. Ertesi gün don lastiğine kullandığın ham madde, onun içindeki plastiği aynı fiyattan alamayacaksın ki. Aldığın para sabit. Harcadığın para artıyor. Bu arada da borç ödemek zorundasın. Alır mısın sen olsa? Heh, işte onu anlatıyorum. Kürsüden sallamak kolay. Hadi, vallahi hiç anlamıyorum ben bu iş adamlarını ya. Anlaşılır gibi değil gerçekten. Ama işte tek anlamadığınız olmadığı için ve ekonomiye siz yön verdiğiniz için biz patlıyoruz. Milyonlar bugüne daha yoksul uyandı. Doğrudur. Doğrudur. Nisa Küçük'ün bir haberi var. Küçücük bir haber. Yok ya espri yapmaya çalışmadım. Öyle yani çok şükür o kadar yoklukta değiliz yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten son 3 yılda 29 bin kişi hakkında dava açılırken bu yargılamalara suikast girişimi davası da eklendi. Lütfen dikkatli dinleyin. 61 yaşındaki KM Twitter'dan yaptığı bir paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanı'na suikast suçlamasıyla yargılanıyor. Müebbet hapsi istenen KM eleştiri yaptığını söyledi. Avukatı aransa suç oluşturacak emare bile yok diye konuştu. Fark etmez ki. Biri öyle gördüyse tamamdır ya ne olacak? Kastamonu Üniversitesi'nden şahane bir akraba kayırmacılığı haberi var. Kastamonu Üniversitesi'nin akademik kadro ilanında yer alan özel koşulla İletişim Fakültesi Dekanı Muharrem Çetin'in kızı Nihan Çetin üniversitede kadro aldı. Ona özel yapmışlar açıklamayı. Mustafa Bildirici'nin haberi. Yani herhalde şey diye duyuruldu. İşte akademik alanda şu şu şu çalışmaları yapmak. Sonra babasının İsmini vermek istemediğimiz herhangi bir üniversitede dekan olması. Aa ben sağlıyorum ya. Lan şansa bak ya. Yemin ediyorum sağladım ya. Aa sağ olsun valla. Dünden beri çok fazla mail geldi, mesaj geldi. Hatta yayın sırasında da şu anda da ilk yayında yazdı bir izleyici. Unuttum kusura bakmayın. Ya Evrensel'i hatırlat demiştin Selahattin Demirtaş'ın politik yoldaki yazısıyla ilgili olarak. Aman ha ona bakmayı unutmayalım. Unutur muyuz ya? Unutur muyuz? Evrensel de Selahattin Demirtaş'ın röportajı nasıl yer almış biliyor musunuz? Hiç. Nasıl hiç? Hiç. Hiç. Yok öyle bir şey. Dedim ya herkes kendi içindeki faşisti öldürecek sözü bu yüzden önemli. Ama yazı yer almamış da Yusuf Karadaş bir yazı yazmış. Helalleşme değil hakikatle yüzleşme başlığıyla. Yani Selahattin Demirtaş yok. söylediklerinin kendi kafalarına göre yansıması var. Çünkü yazıda anlatılan hikaye, Türkiye gibi anayasası tekçilik üzerine kurulu, demokratik hak ve özgürlüklerin oldukça sınırlı kullanılabildiği ki bunlar da faşist inşaya yönelen tek adam iktidar tarafından fazlasıyla budandı bir ülkede eğer demokratik bir gelecek kurma iddiasındaysanız atmanız gereken ilk adım helalleşmek değil, hakikatlerle yüzleşmektir. Şimdi ben bunu nasıl duyurayım size? Gördün mü? Nasıl haklı çıktım diye mi? Yok. Yok. Biz zaman zaman Evrensel Gazetesi üzerinden 6 senedir bu yayınlarda pek çok gazeteci arkadaşımla tanışma şansım oldu. Tanımıyordum, gerçekten çalışanlarını tanımıyordum. Onlarla yazıştık, çiziştik. Gazeteye gönül vermiş orada iş yapan insanlar. Ya kardeşim, biriniz söylemediniz mi ya? Selahattin Demirtaş'ın söylediği sözleri bu gazetede değerlendirilmek zorunda diye. Bir insan evladı ya. Bir kişi arıyorum. Lütfen cevap verin bana. Bir kişi arıyorum. Evrensel Gazetesi'nde Selahattin Demirtaş'ın sözlerini değerlendirecek bir tane insan arıyorum ya. Dün sabah sorduğum soruyu tekrarlayayım. Ne yapacaksınız? Demirtaş'ı görmezden mi geleceksiniz? Efendim? Yo, son derece görünür. Sözlerine karşı mısınız? Belli ki karşısınız. Yani Yusuf Bey'in yazdığı yazıdan o anlaşılıyor. Helalleşmek değil, hakikatle yüzleşmek ulan. Bravo. 3. Peki nasıl bir politika inşası düşünüyorsunuz buradan? Vallahi evrenselle ilgili her eleştirimden sonra bana mail atan insanlardan, gazeteci arkadaşlarımdan bu sorunun yanıtını bekliyorum. Yazarlarsa yine sevinirim. Benim mail adresim değişmedi. Sözlerim de duruyor. Dün sabah söylediğim de duruyor. Bugün söylediğim de duruyor. Ne yapayım? Sevineyim mi şimdi? Bak nasıl haklı çıktım diye. Bu sevinilecek bir şey değil ki. Bir kere de şaşırtın ama ya. Herkes kendi faşizmine sarılmış, oradan yürüyor. Manşet: Evrensel'de bedeli ağır faiz indirimi geldi, Türk lirası serbest düşüşte. Bugün onu yazmış. Çok iyi yazmış, tebrik ediyorum. Yeni Şafak: Çok efsane manşet. İşte 36 fabrika. Hangi fabrika? Yatırıma yöneldik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batman'da açılışını yaptığı 36 fabrika 4000 kişiye ekmek kapısı oldu. İşçi alımları devam eden fabrikaların bazıları siparişleri yetiştirmek için 2-3 var diye çalışıyor. 307 firma daha yatırım için başvuruda bulundu. Talepleri karşılamak için ikinci bir organize sanayi bölgesi planlanıyor. Şahane. Ya faiz indirimi olayı vardı hocam. Yazdık. Yazdık. Bak şimdi. Üretim için bir puan daha. Ne? Üretim için. Ticari kredi kullanımı artıyor. Dur dur bir dakika ya, bir dur. Merkez Bankası'ndan bahsediyorduk. Merkez Bankası Eylül'de başlattığı faiz indirimine bu ayda devam etti. Politika faizini 100 bas puan düşürerek %16'dan 15'e çeken Merkez Bankası son 2 ayda yapılan faiz indirimlerinin ticari kredi kullanımını artırdığına dikkat çekti. Arkadaşım şaka mısınız siz? Şaka mısınız, deli misiniz? Lan daha bir gün önce sebebi hilkatiniz, dönüp yüzüne baktığınız, bakıp ağladığınız, varlık nedeniniz çıkıp dedi ki ben bu iş dünyasını anlamıyorum, bunlar kredi almıyor. Harbi mi lan? Vallahi dedi. Ha, biz onu öyle şey yapmadık. İndirimin ardından dolar Türk lirası seviyesi 11'i gördü. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edeceğini vurguladı. Çok güzel. Neden dolar 11 lirayı gördü? Ona girmek istemiyorum. O kendini bilir. Hiç şey yapmak istemiyorum. Ama yanında şahane haber var. Fala bel bağlamak imana zarar verir. Bana bununla gel ya. Yoksa Merkez Bankası falan tırış tırış işler bunlar ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Eğer okuyorsa, okumuyor. Gerçi öyle bir alışkanlığı yok da. Ama biri söylerse papazı buldunuz ha. Daha bir gün önce söyledi adam. Ben bu iş dünyasını anlamıyorum. Bunlar gidip kredi almıyor. Krediyi ucuzlattık diye. Şanslısın ki okumuyor. Okuma gibi bir yeteneği yok. Akşam. PKK'yı dağıtan darbe. Örgüt Kaytan'ın öldüğünü gizledi. Terör örgütünün ikinci adamı Kaytan'ın MİT TSK harekatıyla Kandil'de vurulduğu doğrulandı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın benden sonra örgütte sözü geçecek kişi dediği örgüt kurucularından Fuat Kod adlı Ali Haydar Kaytan, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi. Ölümü gizli tutulan Kaytan'ı defneden örgüt üyeleri de süreç içinde infaz edildi. Güzel. Terörle mücadele. Evet. Hocam bir de terörle mücadeleye de çok kaynak ayırdığımız için ülke giderek yoksullaşıyor. Bu anlamda baktığınız zaman Merkez Bankası'nın tavrı önemli. Ne yaptı Merkez Bankası haberiyle ilgili sizinkiler? Merkez Bankası faizi %15'e çekti. Bak şu kadar haber. Harbi söylüyorum bu kadar. Hap. Merkez politika faizini 100 bas puan düşürdü. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini %16'dan 15'e... Lan gerizekalı değiliz. Aynı cümleyi tekrar edip duruyorsun. Ne yapayım abi? Yazamam kalanını. Ben sana bu cümleyi farklı şekillerde söyleyeceğim. Merkez Bankası politika faizini %16'dan 15'e çekti. Biliyor musun? Merkez Bankası %16'dan 15'e çektiği politika faizini dün para politikası kurulu toplantı sonrası açıkladı. Ya %16'dan 15'e faizi çeken para politikası kurulu hangi bankanındı? Merkez Bankası. Bence haber bu. Kalanı salla ya. Aralık'ta da indirimin devam edeceği sinyalini verdi. Karar sonrası kurda dalgalanma yaşandı. Dalgalanma diyorsun. Ha böyle deniz kenarında hani kumsalın tam ucuna yakın yerde yatarsın böyle inceden çarpar öyle. Evet ya. Dalgalanma. 10 lira 95 kuruş şu an itibariyle dolar. Euro 12 lira 41 kuruş. Aman ölümlü dünya ya. Oho. Geç bunları ya. Geç bunun bir anlamı yok ki ya. Yani ne olacak? Olur böyle şeyler olur geçer. Biz neler gördük ya. Çok acayip şeyler yaşadık biz. Hiç. İngiliz sterlini şu dakika itibariyle 10 lirayı 14 lira 76 kuruş. Ya artık koptu ya, koptu vallahi. Yurt dışında çocuk okutanlar falan. Yani Allah sabır versin. Başka hiç söyleyebilecek bir şeyim yok. Ha verir miyim? Ya niye versin? Bunun Allah'la bir alakası yok ki ya. Bu Tanrı inancıyla alakalı bir şey değil. Ekonomi bir bilim. Öyle bir şey değil o. O Tanrı ile kul arasında bir ilişki istiyorsan kur ama yani bununla onun bir alakası yok. Akşama sorarsam Merkez Bankası'nın politika faizini %16'dan 15'e düşürdüğünü söylemiş miydim? Ama para politikası kurulu toplantısından sonra. Evet yani o aklınızda kalsın da haber değeri var. Allah sizi bildiği gibi yapsın diyeceğim de. Yani bir şey olmayacak ya. Takvim. EYT'liye 3600 gün formülü. Ne o ya? Ertesi gün hapı gibi. İşte 3600 gün formülü bulduk. Nasıl? 3600 gün yazıyorsun. Evet. Bir yılı da 365'ten değil 360'tan hesaplıyorsun. Nasıl? Şahane değil mi? Böylece emekliliğe esas bölüm 10 yıla denk geliyor. İtiraf et etkilendin. Etkilendin. Formülü biz bulduk. Hesapla emeklilik. Elini çabuk tut az öde. Ben elimi nasıl çabuk tutayım? Sabah işe gidiyorum zaten. Bunun karşılığında emekli olacağım ben. Hani ben bugün 8 saatlik işimi 4 saat 20 dakikada bitireceğim. Emekliliğime yansıtırsanız yalnız. Böyle bir şey yok ki. Uydur söyle ne olacak ya? Hocam bizim bir faiz kararı vardı ya. Ne yaptınız onu? Yaptık onu. Bak habere bak şimdi. Kemal Bey'in ilk 11'i. Ya salla Kemal Bey'i o değil Merkez Bankası. Ya tamam işte onun içinde. Bak Kemal Bey'in ilk 11'i. 1. Çıkmışsın yenmiş 12 Eylül 2010 anayasa referandumu. Oğlum bir ayarınız olsun lan. Anayasa referandumunu FETÖ'cüler destekledi diyen siz değil misiniz? He lan onu unuttuk. Bir de birinciye yazmışsın. Lan bıngıldak bari 11'in içinde aralara bir yere yerleştir. Zaten senin gazetenden bir şeye bakan insan iki parça okuyor sonrasını okumuyor. Koy 4'e kimse fark etmez bile. Evet ya onu düşünemedik biz. 12 Eylül 2010 referandumu diyorsun. İlginç. Hani gerekirse ölüler bile mezarlarından çıkıp oy kullansınlar diyordu sizin eleman. Sümüklü vaiz. Hatırladın? İşte onun içine yazmış. Altına da şöyle yazmış. Merkez Bankası faizleri 100 puan indirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da fırsatı ganimet bildi. Klavyeye sarılıp Twitter'dan erken seçim dedi. Onu boş ver onu. Tam o siyaseten söylemiş, sen haklısın diyelim ki. Mala davara ne faydası var bunun? Ha, girmedik biz o işlere. Biz öyle bir gazete yapmıyoruz ya. Daha böyle soft, yani içsel bir yolculuk gibi gazete. Yani böyle alıyorsun, kafan bir yükseliyor. Hatta ilk sayfayı bitiriyorsun, en son Morlu Kadın bölümüne geliyorsun, bugün hadise. Oraya geldiğin zaman gazete böyle elinden iniyor. Bir anda kendi kendine diyorsun ki, benim hayatım bu noktaya nasıl geldi ya? Ben gayet hani kendi çapında sağlıklı bir insan. Ben ne oldu ya? Allah Allah, bir böyle içim çekildi. Onu hatırlıyorum. EYT'li falan yazıyordu onu. Ha, 3006 formül diyordu. En son onu, ondan sonrası yok bende ya, film koptu. Normal, yapar. Bunun için para verenler var. Kıbrıs'ta 4 lira bu gazete. Çok pahalı ama kafası çok güzel. Kafası çok güzel. Yan etkisi. Yan etki falan yok. Olduğu gibi etki çünkü. Veriyorsun 4 lirayı, görüyorsun etkiyi. Kafa sütlaç gibi oluyor bir süre sonra. Vallahi böyle acayip bir şey. Hayat çok değişik geliyor. Böyle bakıyorsun. Mesela Lipo Suçtun haberi var. Suçtun ya, öyle değil ya. Suction yok mu? Liposuction. Yağ imdirme. Onu suç olarak anlatılacağı bir haberi nasıl yaparız diye düşünmüşler. İçlerinden biri suçmuş. Suçtion yazalım demiş. Liposuction öyle yazılıyor ya. Lipo Suçtion. Onu demiş C-C yaparız. Lipo suçtun. Bence de suçmuşsun da. Suçu da hem içine yerleşti. Bak şimdi. Gurbetçi Kemal Güneş yağ aldırma ameliyatında hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. İrlanda'da kuaförlük yapan Kemal Güneş estetik için İstanbul'da bir klinikle anlaştı. Saç, burun ve liposuction, yağ aldırma işlemleri yaptıracaktı. Ancak operasyonda fenalaştı, duran kalbi çalıştırıldı ama maalesef kurtarılamadı. Üç çocuk babasıymış, Allah rahmet eylesin. Haberin başlığı, liposuçtun. Büyük suçtun. Suçtu yani. Bu insan ölmüş ya. Diyor mu? Böyle gazeteyi tutuyorsun, tuttuğun zaman elinden geçiyor böyle bir. Önce hangi elin daha fazla kavruyorsa, hani gazeteyi iki elinle aynı şekilde tutmazsın ya, biri daha böyle daha fazla kavrar. Ondan inceden bir uyuşma başlıyor böyle. Yukarı doğru gidiyor, yavaş yavaş yayılıyor falan. Bir güzel oluyorsun. Diyorsun ya, iyi geldi. Ki daha manşeti okumadım yani, düşün. Daha üst taraftayım. 3600 formülü falan oradayım da. Sonra diyorsun ki, ne okuttunuz lan bana? Takvim, takvim, devam et diyor. Yanında da var çünkü. O eskiden beri takvim okuyor. Artık yanında balyalamış o. Kafa 3 milyonun. Takvim, artık onun dönüşü yok. Onların küçük bir kadrosu olmuş. Çünkü biliyorsun sosyal bağımlılık yapıyor bu. Bir süre sonra bir araya geliyor takvim okurları. Herkes böyle bakıyor birbirine. Kafalar tuğla. Bir gün sonranın gazetesi çıkana kadar gazete çıkıyor. Dirilir gibi oluyorlar. Uzananlar var. Meşhur o bir zamanlar Amerika'dan Robert De Niro'nun uzandığı divanda var ya, elinde uzun ağızlıkla. İşte bu, ona gerek duymuyorsun. Bunu alıyorsun. Robert De Niro'yu düşün böyle, yatmış mesela aynı divanda. Gözler yine çizik ama elinde takvim var. Ve şöyle diyor. Ulan bunun kafası çok daha iyi. Ben niye yıllarca haybeye hamallık yaptım ya? Niye yani? Jimi Hendrix, Kurt Cobain bilseler, İnanın hiç o yollara sapmazlar da, Amy Winehouse falan gerek yok. Bilmiyor. Üstelik şu anda dolar üzerinden hesapladığın zaman para değil ya. Para değil. 1 lira. 1,5 muydu? Dur bakayım kaç oldu en son. 1 lira. Vallahi para değil ya. Ya Allah seni inandırsın, 10 sent değil. Düşünsene, şahane. Alıyorsun 50. Oh mis. Kafa çok güzel. Ondan sonra yap istediğin şarkıyı ya. Ah ah, bilmiyorlar işte, bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Photoshop. Vanlı Salih Akan internetten fotoğraf makinesi siparişi verdi. Vanlı olmasının ne alakası var? Ha ya, çok saçma aslında. Niye yazdık lan onu biz? Gazeteyi okudun ya yapmadan önce. Ha, ben bizim gazeteyi okudum. Normalde ben şey yapmıyorum. Okuyucu değilim ben. Hazırlayıcıyım yani. Olayım bu değil de. Vanlı, sen sipariş ver fotoğraf makinesi. Vanlısın bir de. Ne alakası varsa. çürük fındık ve bozuk el kamerası geldi. Mesela aynı insan Afyon'un Sandıklı ilçesinden olsa gelmezdi. Herhalde yani bilmiyorum Vanlı yazdığına göre. Sivas su şehrinden olsa hayatta yollamazlar. Ya ah ah ah işte insan nasıl yanıyor ya nasıl yanıyor. Yani o Rolling Stones'lar falan nasıl gitti hepsi gümbür gümbür o turnelerde. Böyle yerden duman yükseliyor, mangal yapılıyor. Hani hafta sonu Antep gibi. Yangın var zannediyorsun. Öyle bir duman çıkış gerek yok ki. 10 sent değil diyorum ya. Bak 8,5-9 sente, 8,5 sent şu anda fiyatı. Para değil. Yemin ediyorum şahane. Kendi kendine 3 milyon tuğla kafa yapabiliyorsun ya. Otur. Oh, oh. Mis. Bunun için yani haddim değil belki ama buradan değerli Hollandalılara sesleniyorum. Yani çok gereksiz. Öyle mantarlar, konserveler falan çok saçma bunlar. Bence bir an evvel bütün dünya Türkçe öğrensin. Gazete çünkü Türkçe çıktığını iddia ediyor. Yarısı işte liposuçtunda gibi olduğu gibi. Tam Türkçe değil ama yani öğrenirseniz inanın hiç gerek yok. Hiç. Bak, tatlı isteği falan yaratmaz. Yorgunluk hissi sıfır. Sosyal bağımlılık yapıyor. Okuyanlar bir süre sonra bir araya geliyor. O kaçınılmaz. Ama onun dışında herhangi bir bağımlılığı yok. Şahane. Ya arkadaş ya bunu para verip alıyor insanlar ya. Kıbrıs'ta 4 lira. Lan bunu Kıbrıs'ta alan var demek ki ya. Bir bakın Kıbrıs'ta kimse o bir şey yapın. Gözleri ince olacak böyle yarı açık. Yani sabah sabah tatlıya vurur. En net örneği. Sabah bir tatlı istetebilir. En azından başlangıç aşamasında. Sonrasında rahat. Bugün arkadaki James Baldwin'in kitabını ilk yayında anlattım. Özellikle bir kez daha tavsiye ediyorum. Bir Vatan Evladının Notları Can Yayınları'ndan çıkan kitap. Ötekini düşünmek üzerine şahane yazılar var içinde. Diğeri buraya kısıldık sanırım Aslı Akar Sakarya'nın edebi şeylerden çıkmış kitabı. Bu bir öykü dosyası aslında. Yunus Nadi ilk yayından sonra biri yazmış. Vallahi fark etmemiştim. Çok özür dilerim. İyi oldu düzelttiniz. Ödül kazandı dedin de ne ödül kazandı kitap diye. Vallahi söylememişim. Dönüp yayında baktım. Ben çünkü yapılmış yayınları izlemiyorum. Bence yapılmış yayının tat havası olmaz çünkü. Canlı yapıyoruz burada her şeyi. Yunus Nadi ödül kazandı. Öykü dosyası kayboluş aslında. İçinde öyküler var bu kitabın. Ya karakter anlatımı özellikle çok ilginç Aslı Akar Sakarya'nın. Çok ilginç bir de çok başarılı. Hakikaten ilk yazdığı öykülerle ödül avcılığına başlamış. Hakikaten çok yetenekli. Genç bir insan. 80 doğumlu yanlış bilmiyorsam. Vallahi çok sağlam. Onu da tavsiye ederim. Edebi şeylerden çıkmış o da. İncecik bir öykü kitabı. Hafta sonu için çok iyi bir tercih olabilir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Akıl alır bir şey değil. Bizimki de bir çeşit sosyal bağımlılık sayılabilir galiba. Biz de birbirimizden kopamıyoruz. Ama öyle değil ya. Burada konuştuğumuz hayatımızın dibi. Gerçekten hayatımızın dibi. Biz sıkıntılarımızı da konuşuyoruz. Yani ne yaşıyorsak, bu ülkede ne yaşanıyorsa onu konuşuyoruz. Eğmeden, bükmeden. Neden? Ya bizim patronumuz yok. Bizim patronumuz yok. Bugün çok takdir ediliyor. Özellikle bir ana haber bülteniyle ilgili çok sık geliyor. Ya Selçuk Tepeli ile ilgili daha açık söyleyeyim de. Çünkü çok yazıyorsunuz artık. Ben de yıldım. İşte patron sizsiniz. Patronunuz olmadığını unutmayın falan diyor. Der kardeşim ne yapayım? Yani sonuçta bu yayının adı 6 yıldır patronsuz yayın. Kimin ne dediğinden bana ne? Kim ne kadar kullanıyorsa bana ne? Yani adını anar anmaz bir şey yapamam ya. Çünkü burada yaptığımız yayınların tamamı duruyor YouTube'da. Hiçbiri alınıp bir yere götürülmüyor. O nedenle ben söyleyeceğimi söylüyorum. Bana ne içinden kim ne alıyorsa. Biz burada birbirine benzemeyen insanlar ama aynı ülkede yaşamak isteyen insanlar olarak toplanıyoruz. Farklılıklarımız var. Demokrasi bu farklılıkların toplamından zenginlik çıkartabilme işi zaten. Onun için yapıyoruz bunu. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Küfretmeden, tehdit etmeden, hakaret etmeden konuşmaya devam edelim. Çünkü bunu yapabildiğimiz müddetçe bizi ayırmaya çalışan her kimse emin olun kaybedecek. Emin olun, James Baldwin'in söylediği o kafesi yıkmakla ilgileniyoruz biz. Karşıtımızı yok etmekle değil, o kafesin yıkılması asıl olan. Bu ayrımcılığa neden olan her şeyin ortadan kalkması, insanca yaşayabilmek, demokrasinin içinde var olabilmek. Bunun için yapıyoruz. Ve derseniz ki eğer, ya bu yayın sürmeli kardeşim. Çünkü burada konuşulanlar başka yerde konuşulmuyor. Konuşulur gibi yapılıyor da konuşmuyor kimse. Bunlar yapılmıyor. O zaman ben de bu yayını desteklemek istiyorum. Vallahi YouTube kanalına abone olun. Bunu özellikle rica ediyorum. Parasız pulsuz bir şey. O yüzden basit de. İsterseniz YouTube üzerinden arayın. İsterseniz unsalunlu.com.tr'ye gidin. Orada abone ol diye bir düğme göreceksiniz. Dokunun. Korkmayın, para pul istemeyecek. İnanın hiç öyle bir şey olmayacak. Sadece bir mail adresi yaz diyecek. Onu da yayınlar başladığında haber vereyim diye yapacak. Sonra YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek isterseniz onun yöntemleri var. Katıl düğmesi var mesela. Farklı kategorilerde bu yayını destekleyebilirsiniz. Kendi gelir durumunuza göre, yayınla paylaşmak istediğiniz bölüme göre. O da çok sık soruluyor. Bir daha hatırlatayım. YouTube onun %30'unu kesiyor. Kalanını yayıncıya veriyor. Ve periskop gibi çalmıyor yani. Benim için avantajı da, hele şimdi kanunu da çıktı. Bunu bu ayın sonunda yapacağımız serbest uçuş dertleşmede konuşalım mutlaka. Çünkü 6 senedir onun faturasını ödeyen bir insan olarak daha kanunu yokken şimdi %18 stopaj ödemek zorunda herkes ona. Ne güzel, %18 stopaj ödesin de bununla bitmiyor ki. %18 stopaj ödediğinde görünür oluyorsun. Beni asıl ilgilendiren o zaten. Ben buyum kardeşim, ben bu işi yaptım. Ben bu işi yaptım. Vergisini de verdim devlete diyebiliyorsun. YouTube'daki destek o anlamda çok daha rahat, çok daha kolay tolere edilebilir bir şey. O yüzden hani bu yayına öyle bir katkı verecekseniz YouTube iyi bir alternatif. Gerçekten iyi bir alternatif. Onun dışında patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkıları iletebilirsiniz. Ama bunların dışında en büyük desteğiniz, bunlar hiçbiri değil. Burada olmak o. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hafta sonuna geldik. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Eğer uygunsanız siz de gelin. Hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.